Merhaba, bugün sizlere vitamin gillerle birlikte yaptığımız homeopati podcastlarının 3. sezonuna başlıyoruz. Konuğumuz homeopat doktor Dilder Özkan, kendisi çocuk doktoru. Hoş geldiniz Dilder Hanım.
Hoş bulduk.
Nasılsınız?
Teşekkür ederim, iyiyim. Siz de iyisiniz.
Çok şükür homeopati sayesinde iyiliğimizi korumaya gayret ediyoruz.
Allah şifa versin. Sağlığınızın devamını dilerim. Yeni yayın döneminizde de başarılar dilerim.
Sağ olun. Şimdi bu sezonun ilk programı, herkes için geçerli olan standart bir şablon oluşturduk ki bizi izleyen kişiler homeopatlarımızı rahat tanıyabilsinler, aradıkları bilgiyi kolay görebilsinler diye. O yüzden öncelikle sıradan sabit sorularımızı sorarak ben başlamak istiyorum. Ardından doğaçlama olarak devam edeceğiz programımıza. Şimdi öncelikle sizin tıp geçmişinizi öğrenelim. Yani hangi tıp fakültesinden mezunsunuz, hangi uzmanlık konunuz var?
Evet, ben 1986 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldum. Hemen o yıl içerisinde uzmanlık dalı olarak pediatriyi zaten hep düşünüyordum. Yani çocuk sağlığı ve hastalıklarını. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesinde ihtisasa başladım. O dönemde mecburi hizmet eğer İhtisas alanına kazanırsanız ihtisası daha erteleniyordu. Bu bizim için bir avantajdı. Şu an o kullanılmıyor tabii. Sivas'ta olduğum için kendi ilimi tercih ettim ve orada ihtisasımı tamamladım. Daha sonra Bursa'ya geldik. Yaklaşık 1987 yılından beri Bursa'dayız. Pardon, 1997'den beri. Aradaki 10 yılı silip attım birden. 97'den beri Bursa'dayız. Burada çeşitli devlet hastanelerinde çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı olarak çalıştım. Bu arada doğal tıba merak sardım ve neler yapabilirim diye araştırırken fitoterapiyle tanıştım. İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nde fitoterapi master'ı yaptım. Tabii konu konuyu açıyor, alan alanı açıyor. O sırada da homeopati karşıma çıktı ve müthiş bir tedavi metodu olduğunu düşünerek onun eğitimine başladım. Akabinde onu da bitirdim. Şu an için devletten emekli oldum ve muayeneannemde fitoterapi, homeopati, doğal beslenme, doğal yaşamla hepsini bir karma yaparak hastalarıma hizmet sunmaya çalışıyorum.
Siz çok sağlam bir özgeçmişsiniz şimdi. Çünkü homeopatideki ilaçların önemli bir kısmı bitkilerden yapılıyor.
Evet.
Biz homeopati eğitimini tek başına alanlar bu bitkileri sadece homeopati kitaplarında yer aldığı şekliyle bilebiliyoruz. O yüzden evet. Sizin de fitoterapi geçmişiniz var. Yani siz bu ilaçların materyal dozlarda kullanıldığındaki etkilerini de biliyorsunuz ve bu ilaçları doğada görünce tanımayı biliyorsunuz. Sentür olarak kullanmayı biliyorsunuz. Bunlar tabii bir homeopat olarak size büyük bir avantaj sağlıyordur.
Tabii yani homeopati eğitimine başladığım zaman orada kullanılan bitkilerin bir kısmı fitoterapide de yer alıyor. Ama tabii zehir özelliği olan bir takım bitkiler var ki o fitoterapinin alanı dışında. Ama söylediğiniz gibi eğitime başladığım zaman benim belli bir temelim, belli bir yatkınlığım vardı.
Peki homeopati eğitimini nerede aldınız ve ne zaman bitirdiniz?
Homeopati eğitimini İstanbul'da Homeopati Derneği'nden aldım. Yaklaşık 2 yıl kadar sürdü. Tamamladıktan sonra sınava girdik ve eğitimimizi bitirmiş olduk.
Peki hangi yıldan bu yana fiilen homeopati kullanarak?
2012 yılında eğitimimizi tamamladık. Ve o zamandan beri zaten muayeneannem vardı. Uygulamaya da başladım.
Uzmanlık alanınız pediatri olduğu için özellikle çocuk hastaları tercih ediyorsunuz diye tahmin ediyorum.
Evet, bana daha çok çocuk hastalar geliyor. Ve bu konuda da kendimi tecrübeli adettiğim için çok daha rahat onlarla tedavi yönünde yaklaşımım oluyor. Ama biliyorsunuz homeopatide hem tanı yok hem de yaş yok. Önemli olan karşınızdaki kişiyle kurabildiğiniz kontak ve tedaviyi sunabilmeniz. Onun için her yaşa da bakabiliyoruz.
Peki size gelen çocuklar arasında Türkiye'nin en yaygın çocuk sorunları neler?
Şimdi bir sosyal sorunlar var, bir de gerçekten hastalık olarak veya problem olarak addedebileceğimiz şeyler var. Sosyal sorun olarak nitelendirdiğim şeylerin başında özellikle anne çocuk veya aile çocuk arasındaki problemlerden doğan sorunlar. Bunlar küçük yaşlar için uyku problemi, beslenme problemi, iştahsızlık veya çok fazla kilo alma gibi ya da tuvalet eğitiminin uygun şekilde, zamanında ve gerekli şekilde verilmemesine bağlı kabızlık, altına kaçırma, özellikle yatağa idrar yapma gibi problemler çok fazla olarak karşımıza çıkıyor. Bunların bir kısmı allopatik tıpta, yani normal alışık olduğumuz tıpta çok fazla çözülemeyen problemler ya da çocuğu uzun süreli ilaca mahkum eden problemler. Ama bunlar homeopatik tedaviyle çok güzel, çok başarılı ve kısa sürede çözülebiliyor.
Şimdi sizin dağarcığınızda kullanabileceğiniz 3 tane tedavi metodu var.
Evet.
Homeopati ve fitoterapi ve aslında beslenme de. Bu da uzmanlar dediğimiz. Bu 4 metodu, bu 4 elinizdeki olanağı hangi sıklıkta ve ne kadar bir arada kullanıyorsunuz? Yani hangi durumda hangisini tercih ediyorsunuz? Hangi durumda bir arada kullanıyorsunuz? Ne zaman fitoterapi ya da homeopatiyi bir kenara atıp klasik eczane ilaçlarına dönme gereği hissediyorsunuz? Biraz bu konularda bilgi verebilir misiniz?
Şimdi benim birinci önceliğim açıkçası homeopati oldu. Ama homeopati fitoterapi birlikte kullandığım zamanlar da çok fazla oluyor. Homeopatideki sıkıntımız şu oluyor. Henüz halkımız yeterince tanımamış durumda. Artı Türkiye'deki sağlık, Türkiye'deki tedavi biliyorsunuz klasik tedavi, tıpla olan tedavide insanımız alıştı. Hemen ilaç verilsin, ateşi düşsün. Hemen ilaç verilsin, ishali kesilsin. Veya ilaç verilsin, öksürüğü kesilsin. Homeopati buna tam ters olarak bakıyor biliyorsunuz. Eğer kişi homeopatik tedavideki gereken sabrı gösteremeyecek durumdaysa ben fitoterapiyle başlıyorum. Özellikle ilk geldiyse hasta, birbirimizi tanımıyorsak fitoterapiyle başlıyorum. O ilk rahatlama dönemini hızlı bir şekilde geçtikten sonra kişilerde, yani hekim hasta arasındaki ilişki kuvvetlenince ve hasta belli bir güveni sağlayınca, hastada ben belli bir güveni sağlayınca fitoterapiyi homeopatiyi anlatarak homeopatiye geçiyorum. Ve homeopatiyle kalıcı tedavinin olduğunu gördükleri zaman zaten ondan sonra yaşanabilecek herhangi bir sağlık probleminde bir başka alternatif aramadan homeopatiyle devam ediliyor.
Peki hangi durumlarda her şeyden önce beslenmeye ağırlık veriyorsunuz? Ve hangi durumlarda bu iş böyle çözülmez deyip direkt eczane ilaçlarına başlıyorsunuz?
Aslında homeopati, fitoterapi, beslenme ve alışık olduğumuz hazır preparatlar, eczane ilaçları diyelim. Bunlara baktığımız zaman ilk önce yapılması gerekenin beslenme olduğunu hepimizin kabul etmesi lazım. Yani homeopati de dahil hastalığın tedavisi değil, önce hastalanmamanın sağlanması lazım. Sağlıklı yaşamak için de çevreden ve çevreyle birlikte beslenmenin de çok önemli olduğunu ben hastalarıma anlatıyorum. Yani defalarca gelip hastalığın iyileşmesi veya ortaya çıkan belirtilerin düzeltilmesi değil. Önce sağlıklı olmayı bilmemiz lazım. İkinci düzeltmeye çalıştığım şey de hastalarımda artık birbirimizin dilinden çok rahat anlayabiliyoruz. Eskiden biliyorsunuz hekim aktif, hasta pasifti. Hekim ne derse desin çok fazla açıklama da yapmadan direkt tedaviyi veriyordu. Ben hastalarıma bu işi beraber yürütmemiz gerektiğini, hayata bakış açılarının, sağlığa bakış açılarının birazcık daha farklı olması ve bunun sorumluluğunu almaları gerektiğini, kişinin anlayabileceği şekilde, bazıları çok hazır geliyor, bazıları hiç bilmeden geliyor. O şekilde anlatıyorum. Bazen ilk seferde çözüyoruz, bazen beşinci seferde çözüyoruz ama sonuçta hastalar bakış açılarını değiştirmeye başlıyorlar. Bunu sağlayabilmek için zaten bilgiye ulaşabilmek için imkanımız da çok fazla. Biliyorsunuz internet istediğiniz şeyi iyi ya da kötü karşınıza çıkarabiliyor. Hazır gelen hastalarda annelerde özellikle hiçbir problem yaşamıyoruz. Hemen tedaviye geçiyoruz ve belli bir süre sonra ilk yapacaklarını yapıyorlar, bana ondan sonra başvuruyorlar. Yani çocuğum hık dedim ben doktora koşayım gibi bir şey yok. Bazı belirtilerin bizim sağlığımız için, hastalığımızın atlatılması için çok gerekli olduğunu biliyorlar. Özellikle ateş başta olmak üzere. İlk gerekenleri yapıyorlar, ondan sonra bana başvuruyorlar. Zaten WhatsApp'ta var biliyorsunuz. Ufacık bir problemde hemen video kaydı bana gönderiyorlar. Şunları şunları yapın diyorum. Bazen gerçekten sıkıntı büyük olunca hemen görüşelim diyorum. Böyle bir diyalogla çok güzel bir şekilde devam ettirdiğimizi düşünüyorum.
Hazır ateş konusuna değinmişken biliyorsunuz bazı anneler çok telaşlı oluyorlar ve çocuğun ateşi birazcık bile çıksa 37 olsa 37 biraz geçse hemen panik halinde eczaneye koşup ateş düşürücü alıp kullanıveriyorlar. Eczacılarımız da anneleri hani her zaman ateş düşürmek şart değildir konusunda uyarmadan problemlerin ilaçları verebiliyorlar. Kesinlikle bu konuda sakinleşemiyorlar. Sizinle olan bu diyalogumuzda doktor ağzından duyarlarsa belki biraz daha konudaki farkındalıkları artar diye düşünüyorum. O yüzden açık ve net bir şekilde soruyorum. Çocukların ateşi konusunda ne zaman telaşlanmalıyız, ne zaman telaşlanmamalıyız, kriterlerimiz ne olmalı? Anneler, evet. Çocuklar ateşlenince ne yapmalı?
Önce ateşin bizim düşmanımız değil, elimizdeki en önemli silahlardan biri olduğunu bilmemiz lazım. Bu bilinçle hareket edersek ve çocuğu nasıl takip edeceğiz? Bu erişkin için de söz konusu ama çocuklarda bir risk var biliyorsunuz ateşin çok hızlı yükselmesi veya bir yatkınlık söz konusuysa arkasından ateşe bağlı havalenin gelebilmesi ihtimali anneleri korkutuyor. Haklı oldukları taraf var. Artı bir de bu korkuyu maalesef biz sağlıkçılar, hekimler biraz belki endişeyle, belki o riski almamak için biraz körükledik zamanında. Ama şu an için ateşin bizim dostumuz olduğunu, onu eğer kontrol edebilirsek hastalığı atlatmamızda çok büyük yardımının olduğunu bilmemiz lazım. Benim annelere söylediğim şu, ateş yükselmeye başladığı zaman hemen sıvı miktarını artırın. Eğer bu bebekse anne sütünü bol bol verin ilk 6 ayda başka bir şey vermediğiniz için. Daha büyük çocuksa su başta olmak üzere taze sıkılmış meyve suları, ayran, bitki çayları şeklinde sıvı miktarını artırın. O zaman beden ateşten etkilenmeyecek ama ateş yapması gerekeni yapacak ki en büyük vazifesi mikrobun ölmesidir. Hastalığı daha kolay atlatacağız. Mikropları büyük çoğunluğu 38 ile 38,5 derece arasında ölürler. Ve bedende, organizmada bizim bilmediğimiz bir akılla mikroba karşı nasıl savaşacağını bilen beden ona göre silahlarını ortaya çıkarır. Yani eğer ateş yükseliyorsa o mikrobu öldürebilecek bir durumdur. Onun için organizma onu devreye sokmuştur. Ateş diyelim ki 37,2'den sonra ateş diyoruz. Yavaş yavaş yükseliyor. Anne sıvı miktarını artırmaya başladı. 38'leri buldu. Çocuğu soyundurmaya başlayacak. Ortam ısısı ılık olacak. 38'i geçmeye başladı. 38,5'lara geldi. O zaman işte bitki çaylarından faydalanılabilir. Onlar daha fazla verilmeye başlanacak. Ve 38,5'a gelen ateşte ki 38 ile 38,5'u hep bekliyoruz. 38,5'a geldiyse o zaman da sıcak suyla başlayarak ve yavaş yavaş ılıtarak ılık suyla bitirilen bir duş öneriyorum. Yani hiçbir zaman soğuk suya sokulmayacak. Çocuk üşütülmeyecek, vücut titremeyecek. Sıcakla başlayıp yavaş yavaş ılıttığınız zaman titreme olmayacağı için yeniden "Aa ben üşüyorum" deyip ikinci bir ateş yükselme durumu söz konusu olmuyor. Bütün bunlara rağmen ateş hala yükselmeye devam ediyor. 39'u geldi. O sırada çocuğa bakın diyorum. Keyfi yerindeyse, enerjisi yerindeyse, hareket ediyor, gülüyor, veriyorsunuz sıvısını alıyor veya bebek emiyor. Çok endişelenmeyin ama tetikte bekleyin. Yalnız çok hızlı yükselen ateş veya çocuk ateş yükselmeye başladı, pestil gibi yatıyor, başını kaldıramıyor, hali yok. O zaman ateş düşürülmesi lazım. Çünkü mikrobu öldüreyim derken bedeni de etkiliyor. Böyle durumlarda elde eğer homeopatik bir ilaç yoksa buna uygun, ailenin verebileceği veya bir bitki çayı yoksa ateş düşürme özelliği olan, işte o zaman ateş düşürücü ilaç kullanın diyor. Yani önemli olan yarar zarar oranı. Eğer ateş bedene zarar vermeye başladıysa o zaman düşürülmesi lazım.
Peki çocuğun yaşından ya da yaşadığı sorundan bağımsız olarak tavsiye edebileceğiniz, yani böyle herkese hitap eden bir programda adını verebileceğiniz bir bitki çayı var mı?
Şimdi ateş için kullanılabilen bitkiler var. Homeopatik ilaç deseniz ateşte tabii ki kişiye özel olabiliyor. Ateşte kullanılabilen homeopatik ilaçlarda onlar birazcık sıkıntılı. Hani çünkü insanımız alıştı. Ateşte bu verilir. Öyle bir şey yok homeopatide. Ama fitoterapide papatya, ama tıbbi papatya olacak. Ihlamur. Çok güzel ateş düşürücü özellikleri var. Artı mikrop öldürücü özellikleri de var. Onlar bitki çayı olarak verilebilir. Fitoterapide ılımlı bitkiler kullanılıyor. Yani etkisi çok şiddetli olan ve zarar verme özelliği olan bitkileri fitoterapiye almıyoruz. Ama günlük hayatta kullandığımız birçok bitki fitoterapide tedavi edici olarak kullanılmakta. Mesela ıhlamurun terletici özelliği var. Terle birlikte ateş düşer. Bazen çocuklar bitki çayını içmiyorlar. O zaman ben ıhlamurlu banyo öneriyorum. Ihlamuru gene çay gibi biraz fazla miktarda ve biraz uzun sürede, 10 dakika gibi demleyip onunla küçük çocuklara o küçük küvetlerde veya leğende oynar gibi soktuğunuz zaman, omuzlarından aşağı suyu sürekli olarak döktüğünüz zaman terlemesi de kolay olacak, ateşi de çok kolay bir şekilde düşürecek.
Harika. Bu değerli ipuçları için çok teşekkür ediyoruz.
Rica ederim.
Sizin eklemek istediğiniz, yani benim sormadığım halde eklemeyi uygun bulduğunuz konular var mı? Çocuk sağlığıyla ilgili olarak, bir homeopat olarak, bir doktor olarak, bir fitoterapist olarak.
Evet. Şimdi ailelerin en dikkat edeceği şeylerin başında beslenme geliyor. Her doktora artık anne sütünün ilk 6 ay başka hiçbir şey alınmadan verilmesini tavsiye ediyor. En önemli sağlık sorunu aslında beslenmenin bozulmasıyla başlıyor. Eğer anneler ilk 6 ayda bebeklerini anne sütüyle beslerlerse, bebeğim zayıf, bebeğim doymuyor korkuları olmadan rahat bir şekilde beslenmeye devam ederlerse süt mutlaka bollaşacaktır. Ama maalesef biz bunu derken özellikle sezeryanla doğan bebekler için hemen hastane ortamında mama veriliyor. Ve biberona başlayan bebek daha sonra anneyi emmekte zorluk çekiyor. Ben buradan annelerden ziyade anne adaylarına seslenmek istiyorum. Artık her şey planlanıyor. Doğumun günü planlanıyor. Öyle değil mi? Sezeryanın doğumun nerede yapılacak, neler alınacak, bebeğin kıyafetleri. Bence onlardan önce doğumun yapılacağı yerde hekim başta olmak üzere orayla çok güzel bir kontak kurup ben bebeğime kesinlikle mama verilmesini istemiyorum. Bebeğimi ben kendi sütümle besleyeceğim mesajını vermeleri, bunun kontrolünü yapmaları ve bebeğe ilk olarak ağzından anne sütünün girmesini sağlamaları lazım. Zaten biliyorsunuz artık doğum salonunda emzirmenin başlaması lazım. Bu ister sezeryan olsun, ister normal doğum olsun, bebek doğar doğmaz daha göbek kordonu kesilmeden anne memesine konması lazım. Bu şekilde bebeğin bağırsaklarına ilk kendi annesinin sütü gittiği zaman bağırsak ortamı tam istediğimiz gibi faydalı mikroplarla doluyor. Onlar yerleşiyorlar. Ama anne sütü dışında başka bir şeyler verildiği zaman işte sağlığın ilk bozulması orada oluyor. Bunu başarırlarsa, ilk 6 ayda da anne sütünü verirlerse, ondan sonra normal ek gıdaya geçme döneminde de yapacakları şey sadece doğal şeylerle bebeği beslemeleri. Paketlenmiş gıdalar, katkı maddesi konulmuş şeyler, özellikle cici bebe müthiş yaygın şekilde. Adıyla zaten anneleri cezbediyor. Cici bebe bebekler için çok uygun gıda gibi. Belki bu çeşitli markaların cici bebeleri var, onun için ben bu şekilde söylüyorum. Onun dışında devam sütü. Gene maalesef olaya ticari bakan firmaların bir aldatmacası. Devam sütü diye bir şey söz konusu değil. Biz 2 yaşına kadar inek sütü verilmesin diyoruz. Evet, o da bir süt ama yapı olarak, moleküler yapı olarak anne sütünden çok farklı ve alerji özelliği çok çok fazla. Ben meslek hayatıma atıldığım zaman görmediğim kadar alerjik çocuğu şu an görüyorum. Yani bundan yaklaşık bir 15-20 sene önce böyle problemler çok çok azken şu an 2-3 çocuktan birinde mutlaka alerji var. Bu ya ciltte, ya solunum yollarında, ya bağırsakta. Ve bu tamamıyla beslenmeyle ilişkili bir şey. Beslenmemizi biz düzeltirsek çocuklarımızdan birçok hastalığı çocuklarımızla karşılaştırmamış oluruz.
Çocuklara vitamin, mineral ve probiyotik takviyesi de verdiğiniz oluyor mu?
Vitamin takviyesini çok mecbur olmadan vermiyorum. Çocuğuna göre tabii ki eğer belli şeylerde eksiklik varsa bunu takviye etmemiz lazım ama ilk önce ben besinlerle takviye ediyorum. Onu uygun şekilde aldıkları zaman mutlaka eksik yerine konuyor. Gene geliyoruz hep beslenmeye. Bakın artık gösterilmiş durumda. Vitaminlerin sentetik olarak yapılmış halleri, evet ölçüldüğü zaman kan seviyelerinde yükselmiş olarak gözüküyor ama besinlerle alınan doğal vitaminler çok fonksiyonel olmalarına karşılık sentetik olanlar sanki yerini doldurmuş gibi gözüküyor ama hiçbir zaman doğal vitaminin yerini tutmuyorlar. Onun için önce normal gıdalarla alınsın diyorum. Probiyotik olarak da bizim kültürümüzde, mutfak kültürümüzde çok güzel yeri olan yoğurt, artı kefir, çok güzel probiyotikler. Yani ilaç olarak verilmeden önce elimizdekileri kullanmamız lazım. Artık probiyotik olarak turşular, hani bu belki çok küçük çocuklar için olmayabilir ama daha büyük çocuklar için rahatlıkla kullanılabilecek probiyotikler. Yani daha ucuz, daha kolay, daha sağlıklı şeyleri ön planda tutmamız lazım.
Kefir, yoğurt, turşu gibi gıdaları kaç yaşından itibaren kullanabilir çocuklar?
Yoğurdu zaten biz 6 ayından itibaren ilk başladığımız ek gıda yoğurt. Ama ev yapımı yoğurt olacak. Hazır yoğurt, yoğurt değildir. Hazır süt, süt değildir. Özellikle kutudaki süt, süt değildir. Doktor Yavuz Dizdar bunu çok güzel açıklıyor. Ben onun bu tanımına bayılıyorum. Kutudaki süte beyaz sıvı diyor. Ne olduğu belli olmayan beyaz sıvı diyor. Gerçekten de öyle. İşlenmiş, süt özelliği kalmamış, artık katkı maddeleriyle çocukları bağımlı hale getiren bir sıvıdır o. Onun için gerçek sütü alacaksınız, gerçek yumurtayı alacaksınız, yoğurdunuzu evinizde yapacaksınız. Kefiri yapmak çok çok kolay, yoğurttan da daha kolay. Kefiri evde yapacaksınız. Çok pratiktir. Çalışan anneler bile çok rahat yapabilir. Ben bunu hani teorik olarak uyguladığım için değil, ben bunu pratik olarak da uyguluyorum ve kolaylığını gördüğüm için söylüyorum. Ben evimde de yıllardır kefir tüketirim.
Ben de düzenli tüketiyorum. Üstelik ben de kendim yapıyorum.
Harika bir şey. Çok da zevkli. Kefir mayasının büyümesini, canlılığını görüyorsunuz ve hem kendi besleniyor hem sizi şifaya kavuşturuyor.
O konuda biraz tembellik ediyorum ben. Hazır maya alıyorum marketten. Onları kullanıyorum. Yani kefir mayasını canlı tutmakla uğraşmıyorum. Her seferinde yeni maya kullanıyorum.
Valla onlar da eğer bize hizmet ediyorsa onları yaşatmamız lazım diye düşünüyorum.
Benim internette, Facebook gruplarında gördüğüm şöyle bir durum var. Bazı anneler çocukları orta kulak şikayeti yaşadıkları zaman, yani kulak ağrısı çektiği zaman diyelim daha doğrusu, yardım istiyorlar. Doktor olmayan başka anneler de kendi tecrübelerini paylaşırken çocuğun kulağına anne sütü sık, çocuğun kulağına soğan suyu sık, çocuğun kulağına kefir dök falan gibi tavsiyelerde bulunuyorlar. Siz bu konuda bir çocuk doktoru ve bir homeopat olarak ne öneriyorsunuz?
Şimdi bazı hastalıklarda günlük hayatımızda evde olan bir takım şeylerden faydalanabiliriz. Bu söylediğiniz durumlar gibi ama kulak çok hassas bir organdır. çok da riskli bir durum söz konusu. Orta kulak iltihabı çok kolay oluşmaz. Olduğu zaman da işitme kaybına kadar yol açabilecek bir takım problemler ortaya çıkabilir. Onun için kulakla ilgili problemlerde çok fazla bir takım şeyler denenmesin. Bir uzman kontrolünden geçtikten sonra, yani oradaki enfeksiyonun ciddiyetinin seviyesi belirlendikten sonra gereken hekimin verdiği tedaviyle birlikte bir takım önlemler, bir takım yardımcı şeyler de yapabilirler. Bunların başında burnun açık olması gerekiyor. Yani kulağın rahat ve hızlı bir şekilde iyileşebilmesi için burun mutlaka açık olmalı. Burun temizliğine dikkat etmeleri ilk tavsiye edeceğim şey. İkincisi de çiğneme ve yutkunma hareketi. Östaki borusu dediğimiz boğazla kulak arasında bir borumuz var, bir kanalımız var. Bu kanalın açık olması çiğneme hareketiyle çok rahat bir şekilde sağlanmakta ve bu açıklıkta orta kulak iltihabının çabuk iyileşmesine, hızlı iyileşmesine yol açmakta. Onun için evde yapabilecekleri şey burnun açık olması, çocuğa çiğneme hareketinin yaptırılması ve doktor muayenesinden sonra gereken tedavinin yanı sıra yine dediğim gibi bol sıvı verilmesi, taze meyve suları, gereken tıbbi bitkilerden hazırlanmış çaylar enfeksiyonun iyileşmesinde kulak da olsa çok büyük yardımı vardır.
Peki burun tıkalıysa işte tuzlu suyla yıkamak falan gibi şeyler işe yarar mı? Yani burun tıkalıysa ne yapalım?
Evet. Çocuğun durumuna göre burnun açılması küçük çocuklar için işte serum fizyolojik dediğimiz okyanus suyu denen evde de hazırlanabilecek bir çay bardağı kaynamış soğumuş suya bir çay kaşığı kadar doğal tuz, bildiğimiz sofra tuzu değil, doğal tuz atılarak bir tuzlu solüsyon hazırlanabilir. Burun açılacakken dikkat edilmesi gereken şey de önce tek tarafı açıp ondan sonra ora rahatladıktan sonra diğer burun deliğini açmak. İki burun deliğini aynı anda sıkarak açmaya çalışmak, yani sıkarak dediğim tuzlu suyu dökerek, damlatarak açmaya çalışmak çocuğu hem sıkıntıya sokar, nefes alma problemi hem de temizleme işlemini rahat yapamazlar. Onun için diyelim önce sağ tarafa işte 3-5 damla, belki birazcık daha çok çocuğun yaşına göre miktarı değişebiliyor. Sıkarak önce orayı ovalayarak o tarafa açsınlar. Oranın açıldığından emin olduktan sonra diğer tarafa açsınlar. Bir de biliyorsunuz belli aparatlar var burundan, hani burnu önce nemlendirdikten sonra veya yıkadıktan sonra böyle otu bebe deniyor. Bunda markayı vereyim çünkü başka marka da benim bildiğim yok. Bir aspiratör gibi çok basit bir şekilde temizlemek mümkün. Bunu da önce gene tek tarafa açsınlar, ondan sonra diğer tarafa açsınlar. Orta kulak iltihabı olsun olması burnun sağlıklı bir hayat sürebilmemiz için her zaman açık olması lazım. Boğaz enfeksiyonu olsun, kulak enfeksiyonu olsun, burnun mutlaka açık olması lazım. Bağırsaklarımız sağlığımız için ne kadar önemliyse burunda nefes alabilmemiz ve vücudun oksijenlenmesi için o kadar önemli. Normalde sağlıklı bir nefes burundan alınır, ağızdan değil. Onun için burnun açık olması lazım ki solunum yollarının rahat bir şekilde o gelen havayı vücuda dağıtabilmeleri, artı kendi sağlıklarını da koruyabilmeleri için. Çünkü havayı burundan girerken nemlenerek alt tarafa, akciğerlere iniyor. Ağızdan alınan havada böyle bir şey söz konusu değil ve sonuçta başta üst solunum yolları olmak üzere birçok yerde problem çıkıyor. Sağlıklı bir nefes burundan alınmalı. Bunun için de burnun açık olması lazım.
Peki bir de demin çaylardan bahsettiniz. Bu çaylar yine daha önce bahsettiğiniz papatyayla olanır mı yoksa başka çaylardan mı bahsediyoruz şimdi?
Şimdi bebeklik dönemi de dahil olmak üzere ilk 6 aydan sonra papatya çayı en rahat tıbbi papatya olacak yalnız. Papatya çayı en rahat kullanabileceğimiz tıbbi çaydır. Yalnız şunu da bilelim ki Türkiye'de içi sarı, etrafı beyaz olan, o yapraksı görüntüsü olan bütün bitkileri biz papatya olarak adlandırıyoruz. Halbuki tıbbi papatya tek bir tanedir. etkisini gösteren. Onun için bu papatyayı herhangi bir yerden değil, aktarda dahil, mutlaka adı belli olacak şekilde eczanelerden almaları lazım. Yani eczaneye giderek Mayıs papatyası ya da ben tıbbi papatya istiyorum şeklinde o bitkiye ulaşmaları lazım. Yoksa aktardan alınan papatyanın tıbbi papatya mı yoksa farklı bir papatya mı olduğunu hiç kimse bilemez. Yanlış bitki kullanılır. Bunun dışında gene her yaşta kullanılabilen ikinci bir bitki vardır, melisa. Melisa'nın da özellikle virüs öldürücü özelliği vardır. Melisa'yı çay olarak kullandığımız zaman su çiçeği, boğaz enfeksiyonu, zona çok güzel etkisini görürüz. İyileşmeyi hızlı bir şekilde sağlayan harika bir tıbbi bitkidir.
Peki hazır uzmanını bulmuşken şunu da sorayım. Homeopati derslerinde bizim gördüğümüz kalendula bitkisi, kalendula officinalis bitkisi homeopatik ilaç olarak güzel bir antiseptik. Kalendula anatentumu işte yarım bardak suya 8-10 damla damlatılarak onun da iyi bir antiseptik olduğu şeklinde. Ve kalendula tentülü ülkemizde bulunabiliyor. Yani bazı fitoterapik ürünler üreten şirketler kalendula tentülü yapıyorlar.
Evet.
Sizin bu konuda bir tecrübeniz var mı? Hastalarınıza kalendula tentülü önerdiğiniz durumlar oldu mu?
Tabii yani ciltle ilgili problemlerde kalendula harikalar yaratıyor. Ve papatya gibi değil, kalendula çok fazla karıştırılacak bir bitki de değil. Tentür olarak da kullanılabilir. Kalendulanın yağları da çok etkilidir. Bunlar işte cilt sıyrıklarında, cilt yaralarında, cilt problemlerinde, egzamalarda çok rahat kullanılabiliyor. Bebek pişiklerinde. Açılmışken ben şunu da söyleyeyim. Bebek pişiklerinde kimyasal ilaç kullanmaya gerek yok. Koruyucu olarak bir başka hazır preparat kullanmaya da gerek yok. Özellikle Ege bölgesi, Marmara bölgesi, zeytinliklerin çok olduğu bir bölge ve zeytinyağına, gerçek zeytinyağına rahatlıkla ulaşabiliyoruz. Sızma zeytinyağını bebeğin cildinin her tarafında rahatlıkla kullanabilirler. Her altını açtıklarında, her temizlediklerinde sızma zeytinyağı ile güzelce masaj yaparak kullanabilirler.
Teşekkürler. Sağ olun. Çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Son olarak şöyle bir şey sorayım. Şimdi evhamlanmeler her durumda en ufak bir şeyde bile gece gündüz demeden doktora gideceklerdir. Kabul. Ama biraz daha rahat anneler için daha makul bir kriter olarak. Yani bir çocuk ne gibi şikayetlere sahipse bu çocuğu apar topar bir doktora götürmek gerekir. Ve hangi durumlarda da ya zaten işte oynuyor bırak oynasın falan deyip biraz beklenebilir. Yani ne zaman beklemek güvenlidir, ne zaman beklememek gerekir. Böyle bir sağduyulu bir ölçek verebilir misiniz bize?
Bunun için çocuklarını gözlesinler. Hani bizim halk arasında keyif dediğimiz bir durum var ya, çocuğun keyfi yerindeyse, yani enerjisi yerinde, hareketleri normal, sorduğunuz sorulara cevap veriyor, ateşli ama koşuyor, oynuyor, sıvısını alıyor, suyunu içiyor, besleniyor. Böyle durumlarda çocuk demek ki enfeksiyonla başa çıkabiliyor demektir. Yani enerjisi yerinde, bedeninin içinde mücadelesini veriyor ama bu onun gücünü azaltmıyor. O zaman belki sabaha kadar beklerler, belki bir gün daha beklerler. İşte hafif bir burun akıntısı var, hafif bir öksürük var, hafif bir ateş var. Bunlar da anneler, tecrübeli anneleri söyleyeyim ama çünkü gözden bir şey kaçarsa hepimiz çok üzülürüz. Anneler, evet keyfi yerinde, ben biraz bekleyebilirim deyip o ilk önlemleri alarak böyle bir gün kadar veya iki gün kadar bekleyebilirler. Ama bu arada burun mutlaka açık olacak. Ateşini takip edecekler. Sıvısını bol verecekler. Çocuğun uykusunu takip edecekler. Rahat uyuyor. Huzursuzluk yok. Ağlaması yok. Başı yerden kalkmıyor gibi değil. Böyle durumlarda beklenebilir biraz. Yani biraz kendi gücüyle yeniyorsa savunma sistemine bu bir tatbikat gibidir diyorum. Yani daha büyük savaşlar öncesi bu tatbikatla savunma sistemi gelişiyor. Ama eğer çocuk halsiz, başını kaldıramıyor veya aşırı kusmaları var, sıvı almıyor ya da idrarında yanma var, pis koku var, böyle durumlarda beklemesinler, mutlaka bir muayene, hatta idrarla ilgili kısımlarda tetkik de gerekir.
Peki, çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için.
Ben teşekkür ederim.
Peki, o zaman yavaş yavaş kapanış özetimize geçiyoruz. Kendisine ve çocuklarına Bursa'da iyi bir sağlık hizmeti almak isteyen izleyicilerimizin bu program vasıtasıyla Gülden Hanım'la tanışmasını sağlamış olduk. Hepinize iyi günler diliyoruz. Katıldığınız için size de çok teşekkür ediyoruz Gülden Hanım.
Ben de çok teşekkür ederim. Başarılarınızın devamını dilerim. Çok güzel, çok faydalı bir program. İnşallah yıllarca sürer.
Teşekkür ediyorum. Yıllarca sürmesini biz de diliyoruz. Çünkü yıllarca sürüyor olması demek, yıllar boyunca aramıza yeni homeopatlar katılıyor demek. Biz de milliyetle tanıtmayı sürdürmek isteriz.
Yani tüm Türkiye'nin homeopatiden faydalanması lazım. Muhteşem bir tedavi metodu. Bunu siz de çok iyi biliyorsunuz.
Evet, üretebiliyoruz. O yüzden bu kadar uğraşıyoruz.
Evet.
Peki, hoşçakalın. Çok teşekkürler.
Hoşçakalın.